Ayrım 3, Zadig. Voltaire, sayfa 22. İkinci bölüm. Burun. Bir gün Azora, bir gezintiden öfke içerisinde homur homur homurdanarak döndü. Zadig, "Neyin var sevgili eşim?" diye sordu ona. "Seni kim böyle kızdırdı?" "Yazık," dedi Azora. "Tanık olduğum manzarayı sen de görseydin benim gibi kızardın." Bu çayırın kıyısındaki derenin yanında 2 gün önce genç eşine bir mezar yapan genç dul Kosruo'yu teselli etmeye gitmiştim. Acısı içerisinde tanrılara bu derenin suyu mezarın yanında aktığı sürece oradan ayrılmayacağını ant içmiş. "Ne var bunda?" dedi Zadig. "Demek ki kocasını gerçekten seven, saygıdeğer bir kadınmış." "Ah!" diye yanıtladı onu Azora. "Onu ziyaret ettiğimde neyle uğraşıyordu bir bilsen?" "Neyle güzel Azora?" "Derenin yatağını değiştiriyordu." Azora, genç dula o kadar uzun uzun sövüp saydı, onu o kadar şiddetle kınadı ki, bu erdem gösterişinden Zadig hoşlanmadı. Karısının diğer gençlerden daha dürüst ve değerli bulduğu Kador adında bir dostu vardı. Onu kendine sır ortağı yaptı ve değerli bir armağan vererek, elinden geldiğince kendisine bağlılığını garantiye aldı. Köyde dostlarından birinin evinde 2 gün geçirmiş olan Azora, 3. gün eve döndü. Gözleri yaşlı hizmetçiler, kocasının aynı gün birdenbire öldüğünü, bu kötü haberi kendisine bildirmeye cesaret edemediklerini ve Zadig'i bahçenin ucundaki atalarının mezarına gömdüklerini söylediler. Azora ağladı, saçını başını yoldu ve ölmeye ant içti. Akşam Kador kendisiyle konuşmasına izin vermesini istedi ve beraberce ağladılar. Ertesi gün daha az ağladılar ve birlikte öğle yemeği yediler. Kador dostunun servetinin büyük bölümünü kendisine bıraktığını ve bu serveti onunla paylaşmaktan mutluluk duyacağını anlamasını sağlayacak laflar etti. Kadın ağladı, kızdı, yatıştı. Akşam yemeği öğle yemeğinden uzun sürdü. Daha bir inanla konuştular. Azora merhumu övdü ama Kador'da bulunmayan kusurları olduğunu da itiraf etti. Akşam yemeği yenirken Kador şiddetli bir dalak ağrısından yakındı. Endişe ve telaşa kapılan kadın işlerinden birinin dalak rahatsızlığına iyi gelip gelmediğini sınamak için süründüğü bütün esasları getirtti. Büyük Hermes'in hala Babil'de olmamasına hayıflandı. Hatta Kador'un büyük acı duyduğu yerine dokunmaya bile tenezzül etti. "Demek bu acımasız hastalığa yakalandınız," dedi ona acıyarak. "Bu hastalık," diye yanıtladı Kador. "Kaç defa beni neredeyse mezara sokuyordu. Beni kurtaracak tek çare var. Bir gün önce ölmüş birinin burnunu sancıyan yerin üzerine koymak." "Çok tuhaf bir çareymiş," dedi Azora. "Arnao efendinin beyin kanamasına karşı küçük keseciklerinden daha tuhaf değil," diye yanıtladı Kador. Genç adamın değerine ilaveten bu kanıt, sonunda kadının kararını vermesini sağladı. "Ne de olsa," dedi, "kocam dünün dünyasında, yarının dünyasına, Tinevar köprüsünden geçerken, ikinci hayatındaki burnu, birinci hayatındakinden biraz daha kısa olduğu için Azrail güçlük çıkarmayacaktır." Bir ustura aldı, eşinin mezarına gitti, orayı gözyaşlarıyla suladı ve mezarında uzanmış yatan Zadig'in burnunu kesmek için yaklaştı. Zadig bir eliyle burnu tutup, diğer eliyle usturayı durdurarak doğruldu. "Hatun," dedi ona, "genç Kostro'yu artık söylenip durma. Burnumu kesmeyi tasarlamanın bir derenin yolunu değiştirmeden aşağı kalır yanı yok." 3. Bölüm. Köpek ve At. Zadig, Zend kitabında yazıldığı gibi, evliliğinin ilk ayının balayı, ikinci ayının üzüntü ayı olduğuna anladı. bir süre sonra birlikte yaşanılması güçleşen Azora'yı boşadı ve mutluluğu doğanın incelemesinde aradı. Bu büyük kitapta Tanrı'nın gözlerimiz önüne serdiğini okuyan bir filozoftan daha mutlusu yoktur, diyordu. Keşfettiği gerçekler kendine aittir. Ruhunu besler ve yüceltir. Huzur içinde yaşar. İnsanlardan hiç korkmaz. Sevgili eşi burnunu kesmeye gelmez. Bu düşüncelerle dolu olarak Fırat kıyısında bir köy evine çekildi. Orada bir köprünün kemeri altından bir saniyede kaç parmak su aktığını hesaplamakla ya da sıçan ayında koyun ayındakilerden bir ligne eski bir uzunluk ölçü birimi, baş parmağın 12'de biri, küp daha fazla yağmur yağıp yaymadığını araştırmakla uğraşıyordu. Ne örümcek ağından ipek yapmayı, ne de kırık şişelerden porselen yapmayı düşünüyordu. Daha çok hayvanların ve bitkilerin özelliklerini inceledi ve kısa sürede diğer insanların hiçbir ayrım göremedikleri şeylerde binlerce ayrım görmesini sağlayan bir bilgeliğe ulaştı. Bir gün küçük bir korunun yakınlarında gezinirken kraliçenin harem ağalarından birinin kendisine doğru koşmakta olduğunu gördü. Ardı sırayı itirdiklerinde en değerli şeyi arayan şaşkın insanlar gibi oraya buraya koşuşturan ve büyük bir endişe içinde gözüken birçok görevli koşuşuyordu. "Genç adam," dedi harem ağası, "kraliçenin köpeğini görmedin mi?" Sadık alçak gönüllülükle yanıtladı. "Bu köpek erkek değil, dişi." "Haklısınız," diye yanıtladı harem ağası. "Küçük bir epanyol," diye ekledi Zadik. "Kısa bir süre önce yavrulamış. Sol ön ayağı aksıyor ve çok uzun kulakları var." "Demek ki onu gördün," dedi harem ağası soluk soluğa. "Hayır," diye yanıtladı Zadik. "Ne gördüm ne de kraliçenin bir köpeği olduğunu biliyordum." Kaderin garip bir cilvesiyle tam da bu sırada kralın tavlasındaki en güzel at Babil Ovası'nda bir seyisin elinden kaçmıştı. Avucu başıyla diğer görevliler köpeğin peşinden koşan harem ağasındaki kadar büyük bir endişe içinde atın peşinden koşturuyorlardı. Avucu başı Zadig'e seslenip kralın atının geçtiğini görüp görmediğini sordu. "Dört nala çok iyi bir at," diye yanıtladı Zadik. "Beş ayak boyunda, toynağı çok küçük, 3,5 ayak uzunluğunda bir kuyruğu var. Geminin kulakları 23 ayar altından, nalları 11 deniyer gümüşten." "Ne tarafa gitti, nerede şimdi?" diye sordu avcıbaşı. "Hiç görmedim," diye yanıtladı Zadik. "Ne de ondan söz edildiğini duydum." Avcıbaşının da, harem ağasının da, Zadik'in, kralın atını ve kraliçenin köpeğini çaldığından hiç kuşkusu kalmadı. Onu büyük Desterham'ın divanı önüne çıkardılar. Divan onu ucu demirli meşin kırbaçla dövülmeye ve ömrünün geri kalanını Sibirya'da geçirmeye mahkum etti. Hüküm ancak verilmişti ki atı ve köpeği buldular. Yargıçlar üzülerek yeniden hüküm vermek zorunluluğunu hissettiler ve gördüğü şeyleri görmedim dediği için onu 400 ons altın ödemeye mahkum ettiler. Önce bu cezayı ödemek gerekti. Ancak bundan sonradır ki büyük Desterham'ın divanında Zadig'in kendisini savunmasına izin verildi. Zadik şöyle konuştu. "Kurşunun ağırlığına, demirin sertliğine, elmasın parlaklığına sahip olan ve altına benzeyen siz adalet yıldızları, bilim kuyuları, gerçeğin aynaları, madem ki bu yüce divanın huzurunda konuşmama izin verildi, Oros Made üzerine size yemin ederim ki, ne kraliçenin saygıdeğer köpeğini, ne de kralın kutsal atını gördüm. Olanları anlatayım. Saygıdeğer harem ağası ile anlı şanlı, avcı başına rastladığım koruya doğru bir geziye çıkmıştım. Kum üzerinde bir hayvanın izlerini gördüm. Bunun küçük bir köpeğin izleri olduğunu kolaylıkla anladım. Ayak izleri arasında küçük kum yükseltileri üzerinde görülen hafif ve uzun çizgiler, bunun sarkık memeli dişi bir köpek olduğunu ve kısa bir süre önce yavrulamış olduğunu anlamamı sağladı. Ön ayaklarının yanı başında kumun yüzeyini sıyırmışa benzeyen farklı nitelikteki başka izlerden köpeğin uzun kulakları olduğunu öğrendim. Bir ayağın diğer üç ayağa göre kumda daha az derin iz bıraktığını ayrımsadığımdan yüce kraliçemizin köpeğinin, sözümü mazur görünüz, birazcık aksadığını anladım. Krallar kralınatına gelince, söz konusu korunun yollarında gezinirken bir atın nal izlerini fark ettim. Hepsi eşit aralıklıydı. İşte dedim, dört nalı çok iyi bir at. Genişliği ancak yedi ayak olan bir yolda, yolun ortasından itibaren sağda ve solda, üçer buçuk ayak uzaklıktaki ağaçların tozları biraz kalkmıştı. Bu at dedim, üç buçuk ayak uzunluğunda bir kuyruğu var, sağa ve sola savurarak bu tozları süpürmüş. Beş ayak yükseklikte bir çardak oluşturan ağaçların altında dallarından yeni düşmüş yapraklar gördüm. Atın oraya dokunmuş olduğunu anladım. Demek ki yüksekliği beş ayakmış. Gemine gelince 23 ayar altından olmalıydı. Çünkü geminin kulaklarını denek taşı olduğunu gördüğüm ve denediğim bir taşa sürtmüştü. Son olarak da nallarının bir başka tür çakıl taşı üzerinde bıraktığı izlerden nalların 11 deniyer gümüşten olduğuna hükmettim. Bütün yargıçlar Zadig'in derin ve keskin ayırt etme yetisine hayran kaldılar. Haber kral ve kraliçeye kadar gitti. İç odalarda ve divanda yalnızca Zadig'den söz ediliyordu ve bazı rahiplerin büyücü olduğu için Zadig'in yakılması düşüncesinde olmalarına karşın kral, Zadig'in mahkum edildiği 400 ons altınlık cezanın kendisine geri verilmesini emretti. Zabıt katibi, mübaşirler, dava vekilleri, kalabalık bir görevliler topluluğuyla Zadig'in evine gidip 400 ons altınını götürdüler. Sadece 398 onsunu yargılama masrafı olarak alıkoydular ve uşakları da para istediler. Zadig çok bilgili olmanın çoğu kez ne kadar tehlikeli olduğunu gördü ve tekrar fırsat düşerse gördüklerini söylememeye kendi kendine söz verdi. Bu fırsat kısa bir süre sonra bir rastlantı sonucu ortaya çıktı. Bir mahpus hapishaneden kaçtı. Zadig'in evinin pencerelerinin altından geçti. Zadig'e sordular, hiçbir şey söylemedi. Ama pencereden bakmış olduğu kanıtlandı. Bu suç nedeniyle 500 ons altın ödemeye mahkum edildi ve Babil adetlerine göre hoşgörülerinden dolayı yargıçlarına teşekkür etti. Ey ulu tanrım dedi kendi kendine. Kraliçenin köpeğinin veya kralın atının geçmiş olduğu bir koruda gezinti yapan kişinin başına neler gelirmiş. Pencereye çıkmak ne tehlikeliymiş. Bu dünyada mutlu olmak ne kadar zormuş. 4. Bölüm Hasetçi. Zadig yazgısının kendisine ettiği kötülüklerden avuntusunu felsefede ve dostlukta bulmak istedi. Babil'in bir kenar mahallesinde zevkle döşenmiş bir evi vardı. Sade bir adama yaraşır bütün sanatları ve eğlenceleri burada topluyordu. Sabahları kütüphanesi tüm bilginlere açıktı. Akşamları sofrasında seçkin bir topluluk bulunurdu ama çok geçmeden bilginlerin ne kadar tehlikeli olduklarını anladı. Zerdüşt'ün Griffon yenilmesini yasaklayan yasası üzerine büyük bir tartışma çıkmıştı. Bu hayvan yoksa, diyordu bazıları, yenilmesi nasıl yasaklanabilir? Zerdüşt yenilmelerini istemediğine göre, diyordu ötekiler, var olması gerekir. Zadig aralarını bulmaya çalışarak onlara, Griffonlar varsa onları yemeyelim. Yoksa onları yemeyiz ve böylece hepimiz Zerdüşt'ün sözünü dinlemiş oluruz. Griffonların özellikleri üzerine 13 cilt kitap yazmış bulunan ve büyük bir toyrgist olan bir bilgin hemen koşup Kaldelilerin en ahmağı, bu yüzden de en fanatiği olan Yebor adlı bir baş rahibe Zadik hakkında şikayette bulundu. Bu adam güneşin şanı uğruna Zadik'i kazığa vurduracak ve daha büyük bir tatmin duygusuyla Zerdüşt'ün dua kitabını okuyacaktı. Dostu Kador, bir dost, 100 rahipten daha değerlidir. Gidip yaşlı Yebor'u buldu ve ona, "Güneş ve grifonlar çok yaşasın, sakın Zadig'i cezalandırmaya kalkışmayınız, o bir azizdir. Kümesinde grifonları var ve onları yemiyor. Onu suçlayan adam ise tavşanların çatal ayaklı olduklarını ve mekruh olmadıklarını ileri sürmeye cesaret edebilen bir sapkındır," dedi. "Pekala," dedi kel kafasını sallayarak Yebor. "Zadig'i grifonlar hakkında kötü şeyler düşündüğü için, ötekini tavşanlar hakkında kötü şeyler söylediği için kazığa vurmalı." Kador, kendisine bir çocuk doğurmuş olan ve rahipler okulunda epeyce saygınlı olan bir nedim aracılığıyla işi yatıştırdı. Kimse kazığa vurulmadı. Bu yüzden birçok din bilgini homurdandı ve Babil'in çökeceği kehanetinde bulundular. Zadig haykırdı: "İnsanoğlunun mutluluğu neye bağlıdır? Bu dünyada var olmayan şeyler dahil her şey bana zulmediyor." Bilginlere lanet etti ve bundan böyle yalnızca seçkin insanlarla bir arada yaşamaya karar verdi. Evinde Babil'in en dürüst insanlarını, en sevimli kadınlarını topluyordu. Çoğu kez bir konserin ardından nefis bir akşam yemeği veriyordu. Bu yemekleri canlandıran sohbetlerde zekadan yoksunluğun ve toplantıların tadını kaçırmanın en güvenilir yolu olan zeka gösterilerine izin verilmiyordu. Ne dostların seçimi ne de yemeklerin seçimi boş bir gururun ürünüydü. Çünkü o her yerde göründüğü gibi olmayı yeğlerdi. Bu davranışıyla kazanmaya can atmadığı gerçek bir saygı görüyordu herkesten. Evinin tam ortasında ruhunun kötülüğü kaba saba fizyonomisinden okunan Arimaze oturuyordu. Hasetinden içi içini yiyor, kibrinden yanından geçilmiyordu. Üstüne üstlük çok da can sıkıcı biriydi. Yüksek sosyetede hiç başarılı olamadığından onları çekiştirerek intikamını alıyordu. Çok varsıl olmasına karşın evinde dal kavukları toplamakla zorlanırdı. Akşamları Zadig'in evine giren arabaların gürültüsü onu rahatsız ediyor, övgülerin gürültüsü daha da öfkelendiriyordu. Zaman zaman Zadig'in evine gidiyor ve buyur edilmeden sofraya oturuyordu. Herkesin neşesini kaçırıyordu. Hani söylencedeki kadın başlı, kuş gövdeli canavarın dokunduğu etleri bozması gibi tıpkı. Bir gün kadının birine ziyafet vermek isteyeceği tuttu. Kadın daveti kabul etmek yerine gidip Zadig'in evinde yemek yedi. Bir başka gün sarayda onunla konuşurken bir vezirin yanından geçtiler. Vezir Zadig'i yemeğe davet edip Arimaze'yi davet etmedi. En dinmez kinlerin bundan daha önemli bir nedeni yoktur. Babil'in hasetçisi denilen bu adam Zadig'i yok etmek istedi. Çünkü ona mutlu diyorlardı. Zerdüşt'ün dediği gibi kötülük yapma fırsatı günde 100 defa, iyilik yapma fırsatı yılda bir defa bulunur. Hasetçi evinin bahçesindeki dostu ve bir kadınla gezinmekte olan ve sırf bir şeyler söylemiş olmak için sık sık kadına hoş şeyler söyleyen Zadig'in evine gitti. Konuşma kralın vassalı olan Hirkaniye hükümdarına karşı mutlu bir şekilde sona erdirdiği bir savaş üzerindeydi. Zadig bu kısa savaşta gösterdiği yiğitliğe işaretle kralı göklere çıkarıyor, hanımını ise daha da övüyordu. Yazı tabletleri alarak o anda oluşturduğu 4 düzeyi yazdı ve okuması için bu güzel kadına verdi. Dostları, şiiri kendilerine de göstermesi ricasında bulundular. Alçak gönüllülük ya da daha çok öz saygısı bunu yapmasını engelledi. Doğaçlamayla yazılan bir şiirin kimin uğruna, onuruna yazılmışsa ancak onun için bir anlam taşıyacağını biliyordu. Üzerine yazdığı tableti iki parçaya bölerek onları boş yere aradıkları bir gül çalılığına fırlattı. Yağmur çiselemeye başladı, eve girdiler. Bahçede kalan hasetçi araya taraya sonunda tabletin bir parçasını buldu. Öyle kırılmıştı ki satırı dolduran her yarım dizenin anlamı, hatta daha küçük bir vezni vardı ama daha tuhaf bir tesadüfle bu küçük dizeler krala karşı en korkunç küfürlerle dolu bir anlam oluşturuyordu. Tabletle şunlar okunuyordu. En büyük kıyımlarla, sapasağlam tahtında, halkın erinci için, budur tek düşman. Hasetçi ömründe ilk defa mutlu oldu. Erdemli ve sevimli adamı yok etmenin aracı ellerindeydi. Bu zalim sevinçle dolu, Zadig'in eliyle yazılmış bu yergiyi krala ulaştırdı. Zadig'i iki dostunu ve kadını hapse attılar. Dinlemeye bile tenezzül etmeden kısa sürede davasını gördüler. Kararı okumak için mahkemeye götürüldüğünde hasetçi yoluna çıktı ve dizelerinin değersizliğini bağırarak söyledi. Zadig iyi bir şair olduğunu savlamıyordu ama majestelerine karşı suç işlemiş gibi mahkum olmaktan ve işlemedikleri bir suç yüzünden güzel bir kadının ve iki dostunun hapsedilmiş olmasından büyük bir üzüntü duyuyordu. Konuşmasına izin vermediler çünkü yazı tabletleri konuşuyordu. Babil yasaları böyleydi. Hiçbiri ona acımaya cesaret edemeyen ve zerafetle ölüp ölemeyeceğini görmek için yüzünü incelemek üzere itişip kakışan kalabalık bir meraklılar topluluğunun arasından geçirilerek idamın yapılacağı yere götürdüler. Sadece akrabaları dertleniyordu. Çünkü onlara hiç miras düşmüyordu. Mal varlığının 1/3'ünü kral hesabına, 1/4'ünü hasetçi hesabına el konuluyordu. Zadig'in ölmeye hazırlandığı sırada kralın papağanı balkonundan uçup Zadig'in bahçesinde bir gül çalılığı üzerine kondu. Rüzgar komşu ağaçlardan birinden bir şeftaliyi oraya uçurmuştu. Şeftali bir yazı tableti üzerine düşmüş ve ona yapışmıştı. Kuş şeftali ve tableti kaldırıp götürmüş, monarkın dizlerine koymuştu. Hükümdar, bu yarım yazı tabletinden hiçbir anlam çıkarılamayan ve dize sonlarına benzeyen sözcükleri okudu. Şiiri seviyordu ve şiir seven hükümdarlardan kötülük gelmezdi. Papağanının serüveni onu düşüncelere sevk etti. Zadig'in tablete yazdığı yazıları anımsayan kraliçe tableti getirtti. Birbirine tamamen uyan iki parçayı bir araya getirdiler. O zaman Zadig'in yazdığı dizelere tam olarak hakim oldular. En büyük kıyımlarla karıştığını gördüm dünyanın. Sapasağlam tahtında kral herkesi alt edebilir. Halkın erinci için aşktır tek savaşan. Budur tek düşman korkulması gereken. Kral derhal Zadig'in huzuruna getirilmesini ve iki dostuyla güzel kadının hapisten çıkarılmasını buyurdu. Zadig kral ve kraliçenin ayaklarına kapandı, kötü dizeler yazmış olduğu için çok alçak gönüllüce af diledi. O kadar incelikle, zekice ve mantıklı konuştu ki onu tekrar görmek istediler, yeniden gitti. Ondan daha çok hoşlandılar. Onu haksız yere suçlayan haset adamın tüm mal varlığını Zadig'e verdiler ama Zadig hepsini haset adama geri verdi ve haset adam yalnızca servetini yitirmemiş olmanın sevincinden duygulandı. Kralın Zadig'e karşı duyduğu saygı günden güne arttı. Onu bütün eğlencelere çağırıyor ve her işinde ona danışıyordu. Kraliçe artık ona kendisi için, kocası yüce kral için, Zadik için ve krallık için tehlikeli olabilecek bir sevgiyle bakıyordu. Zadik, mutlu olmanın o kadar zor olmadığına inanmaya başlıyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 33.